Ayrım 12.
Aynı pasajda Nietzsche'nin Yahudi sorununun milliyetçiliğin ancak bu bağlamında doğru anlaşılabileceğini öne sürmesi hayli ilginçtir. Nietzsche bir kez daha muhteşem bir kavrayış gücüyle şöyle yazar. Tüm Yahudi sorunu yalnızca ulus devletlerde mevcuttur. Tam da kuşaktan kuşağa uzun süren ıstırap deneyimiyle biriktirdikleri enerjilerini, zekalarını ve irade ve tin sermayelerini kin ve nefret uyandırmaya yetecek kadar üstün kılmak zorunda olmalarından ötürü, öyle ki Yahudilerin olası her kamusal veya özel talihsizlik için günah keçisi olarak kurban edilircesine bir kıyıma doğru itilmelerinin çirkinliği de neredeyse her ulusta meşruluk kazanmaktadır. Ve bu ne kadar fazla olursa ulusun benimsediği konum da o ölçüde milliyetçi olur. Bu ne kadar çabuk ulusların korunmasına değil ama olası en güçlü kaynaşmış Avrupa ırkının üretimi sorununa dönüşürse, Yahudiler de diğer tüm ulusal topluluklar kadar bunun faydalı ve istenilir parçası olacaklardır. A.G.Y. Nietzsche'nin Yahudilere yönelik tutumu fanatik bir Yahudi aleyhtarının değil, tipik bir Yahudi olmayan kişinin tutumudur. O Yahudilerin soykırımının değil, ırk ve kültürlerinin batının daha fazla gelişmesinin bir parçası haline getirilmesinin peşindedir. D. Sonuç. Nietzsche'nin bu ara dönemine ait yapıtlarında dışa vurduğu duyguların, ilk dönemlerinin politik düşüncesiyle çarpıcı bir kopuşu temsil ettiğine ya da genellikle kendisiyle ilişkilendirilen ve çoğunlukla aristokratik radikalizm başlığı altında sınıflandırılarak olgunluk dönemi felsefesine ait olduğu düşünülen politik görüşlerinden eksiksiz bir sapmayı gösterdiğine inanmıyorum. Dipnot. Nietzsche'nin felsefesinin bu şekilde tanımlanması için bakınız George Brandes, Friedrich Nietzsche, Londra, Heinemann 1914. Brandes, Nietzsche'nin de haberdar olduğu bu tanımlamayı, ahlakın soy kütüğü sürenin bir kopyasını Nietzsche'den aldığında yapmıştı. Nietzsche hakkında bugüne kadar okuduğum en isabetli yorum diyerek karşılık vermişti bu tanımlamaya. Bakınız Ronald Hyman, Nietzsche, A Critical Life, Nietzsche Eleştirel Bir Yaşam, Londra Quartet Books 1980 sayfa 314. Her ne kadar Nietzsche'nin politik düşüncesinin oluşumu üzerindeki özel etkilerin izini sürmek gibi bir derdim olmasa da, Nietzsche'nin aristokratik beğenisinin aynı zamanda akıl hocasınınkine denk düşmesi kayda değer bir noktadır. Schopenhauer şöyle yazar, eğer ütopya planları istiyorsanız şöyle diyeceğim, sorunun tek çözümü var, o da sahici bir aristokrasinin akıllı ve soylu üyelerinin despotizmi. En yüce gönüllü erkekleri en zeki ve en değerli kadınlarla eşleştirerek ulaşılacak sahici bir soyluluk. Bu tasarı benim ütopyamı ve benim Platoncu cumhuriyetimi oluşturuyor. Essays and Aphorisms çeviren R.J. Hollingdale, Middlesex, Londra 1970 sayfa 154. Schopenhauer'ın politik görüşü büyük ölçüde Platon ve Hobbes'in teorilerine dayanmaktadır. Devletin, yasanın ve adaletin varoluşu saf ahlaka dayanmanın yetersizliğinin bir sonucudur. Devlet basitçe egoizme son vermek için kurulmaz. Bunun yerine bencil bireylerin çoğulluğundan kaynaklanan zararlı sonuçları etkisiz hale getirmek üzere kurulur. Bakınız A. Schopenhauer, The World as Will and Representation, çeviren E.F.G. Payne, New York Dover Publications 1969, 1.62. bölüm, özellikle sayfa 343-350. Öncelikle Nietzsche'nin politika yerine kültüre olan bağlanımı hiçbir şekilde sallantılı değildir. Değişen şey modernliğe ilişkin politik yargıları ve toplumun hızla liberalleşmesi hakkındaki olumlu değerlendirmesiyle bağlantılandırdığı ölçülülüktür. Bu döneminde Nietzsche'nin kendimizi iyi Avrupalılara dönüştürme yönünde biz modernleri esinlendirmeye yönelik yeni değerler yaratacak seçkin bir felsefeci, yasa koyucu sınıfı koyutlayan daha sonraki üstün politika anlayışına kucak açan politik bir düşünme tarzı geliştirmekte olduğu açık. Nietzsche'nin daha sonraki düşünme biçimini belirleyen aristokratik radikalizm, belki de kendi içinde bir amaç olmaktan çok belirli bir amaca yönelik bir araçtır daha ziyade. Temel değişikliğe yol açmaya ve politikayı milliyetçiliğin dar ufkun ötesine yeni bir yola yöneltmeye yönelik bir araç. Bununla beraber kesin konumu açıkça kültürcü ve estetikçi olmayı sürdürür ve politik alanın demokratik yurttaşlık pratiği için bir uzam yaratan bir arena olarak değersiz görülmesine dayanır. Ama Nietzsche'nin bu dönemdeki konumu böylesi bir küçük görmeye dayanmaz. Tam tersi Nietzsche demokratik politikanın kültüre katkıda bulunup gelişmesine yardımcı olabileceğine inanır. İlle de kültürü yıkması veya dekadans ve yozlaşmayla aynı anlama gelmesi gerektiğine inanmaz. Bu dönemde Nietzsche'nin politik görüşünün iki önemli yönünden söz edilebilir. Birincisi Nietzsche'nin yanlış anlayıp bir devrim felsefecisi olarak yorumladığı Jean-Jacques Rousseau'nun politik felsefesine karşı çıkarak politik devrimi reddedişidir. Dipnot, Rousseau ve devrim konusuna bakınız Arthur M. Meltzer, The Natural Goodness of Man, On the System of Rousseau's Thought, İnsanın Doğal İyiliği Rousseau'nun Düşünce Sistemi Üstüne, Chicago, University of Chicago Press, 1990, sayfa 261-265. Bu Nietzsche'nin doğanın karanlık ve yıkıcı Dionysosçu güçlerinin tanınmasından faydalanmaya çalışan, her tür politik girişimle mücadele etmeye yönelik ilk çabalarından itibaren devam eder. Nietzsche aydınlanmayı fanatik bir yöne çevirenin Rousseau olduğunu ve modern devrim teorisinin ardındaki başlıca esin kaynağını oluşturanın da Rousseau'nun yarı çılgınlığı, yapmacık aşırı duygusallığı, vahşice zalimliği, aşırı hassaslığı ve öz denetimsizliği olduğunu öne sürer. Artık gerekli olan şeyse der Nietzsche, aydınlanmanın şiddet ve teröre dönüşecek biçimde yozlaştırıldığı bu sürecin tersine çevrilmesidir. Nietzsche böylelikle modern bireyleri aydınlanma çalışmasını sürdürmeye ve devrimi daha doğar doğmaz boğazlayarak öldürmeye gerçekleşmesini engellemeye teşvik eder. W.S. 221. İkincisi ise modern toplumlarda herhangi bir etik evrenselliğinin yokluğunda ahlakın taleplerinin bireylere dayatılmasının saçmalığını kabul etmesidir. Tan kızıllığında yalnızca insanlık evrensel olarak kabul edilmiş bir ereğe sahip olsaydı, şu ve şu eylem biçiminin doğru eylem biçimi olduğunun önerilmesi mümkün olacaktı der. Ama bu gerçek bir ereğin bireylerin karar alma yetkilerinde bulunan bir şey olarak tavsiye edilmesini engellemez. Nietzsche'nin söylediği gibi, insanlık kendisine tavsiyede bulunulduğunu varsayarak bu tavsiyeye uymak amacıyla tıpkı kendi basiretinde olduğu gibi kendisine bir ahlak yasası da dayatılabildi aynı zamanda. Ama şimdiye dek ahlak yasası bize benzeyenlerin ve benzenmeyenlerin üstünde bulunduğunu varsaydı. Kişi bu yasayı gerçekten kendisine dayatmayı istemezdi. Ama bir yerden almayı veya bir yerde keşfetmeyi veya bir yerden kendisine buyurulmasını isterdi. D108. Ara dönemin Nietzsche'si ile daha sonraki yılların Nietzsche'si arasındaki temel fark, ilki liberal bir öğüt verme süreci aracılığıyla gerçekleşen toplumsal ve ahlaki değişikliği tahayyül ederken, ikincisinin aynı süreci aristokratik bir yasama kapsamında yorumluyor oluşudur. Olgunluk dönemindeki politik görüşünde Nietzsche ara döneminin düşüncesinde sosyalizmin despotizmiyle ilişkilendirdiği ve güç ve aldatmaya dayanıyor olmasından ötürü açıkça reddettiği bir makyavelciliği kabul eder. Nietzsche'nin politik görüşündeki bu köklü değişikliği kısaca inceleyeceğiz. Nietzsche'nin modern çağda politikaya dair temel içgörüsü, dinsel otoritenin çöküşüyle geleneksel devletin batışıyla ve geleneksel yasa ve göreneğin yıpranmasıyla birlikte birey ve toplum arasındaki ilişkinin yeniden inşa edilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğine ilişkindir. Bu içgörü hiçbir şekilde benzersiz veya sadece Nietzsche'ye özgü değildir belki. Ama Nietzsche'nin önde gelen ilgi odaklarından biri olarak politik olmayan bir felsefeci şeklinde resmedilen tipik bir Nietzsche portresinin derinden derine çatladığını ve nedenli yetersiz olduğunu gösterir. Üçüncü kısım. İnsan ve üst insan. 5. Zerdüşt'ün üst insan öğretisi. Şimdi hep yetersiz, gelecek belirsiz, geçmişse geri alınamaz. Schopenhauer, The World as Will and Representation, İstem ve Temsil olarak Dünya 2. Cilt. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman, belki ikisi de gelecek zamanda mevcut. Gelecek zaman da geçmiş zamanın içinde. Şayet zamanın tümü ezeli ve ebedi olarak şimdi ise zamanın tümü kurtarılamaz. T.S. Eliot, Bernd Norton, 1935, Four Quartets. Bir keresinde Zerdüşt görevini kesin kes tanımlar. Bu benim de görevim aynı zamanda. Ve bu görevin anlamı yanlış anlaşılamaz. O, haklı çıkarma, hatta tüm geçmişi kurtarma konusunda onaylayıcıdır. Nietzsche, Ecce Homo, böyle buyurdu Zerdüşt, 8. Giriş, Zerdüşt kimdir? Nietzsche'nin şiirsel vahiy tarzında kıssalar biçiminde yazılmış olan böyle buyurdu Zerdüşt'ü, bırakın politika felsefesine bir katkı olarak görülmeyi, genellikle felsefi bir yapıt olarak bile kabul edilmez. Oysa kitap okunduğunda Nietzsche'nin politik düşüncesinin takıntıları ve sorunlarına ilişkin önemli içgörülere ulaşılır. Geçtiğimiz yıllarda kimi felsefecilerin Nietzsche'nin bu yapıtı üstüne yaptıkları bazı önemli çalışmalara karşın kitabın içerdiği temel öğretilerin anlam ve önemi konusunda hala bir konsensüs sağlanmış değil. Kitapta yer alan iki temel düşünce üst insan, batı dillerine genellikle üstün insan olarak çevrilen Übermensch ve aynının ebedi dönüşüdür. Eternal Return of the Same. Bu nosyonların anlamı konusunda pek çok tartışma yaşanıyor. Yakın tarihli yorumlarsa Nietzsche'nin düşüncesinde üst insan idealinin tutarlılığı konusuna gölge düşürüyor özellikle. Zerdüşt'ün önemi en azından bir düzeyde bir nihilizm çağında kurtuluş politikasına duyulan ihtiyacı dramatize eden ve ironikleştiren bir kitap oluşundan kaynaklanır. Bu doğruysa üst insanı insanlığa kurtuluş sunacak bir ideal olarak yorumlamak da imkansız hale gelir. Bizzat Nietzsche'nin yeni bir insanlığa duyduğu özlem bile alt etmeyi istediği nihilistik durumun bir dışa vurum olarak görülebilir. Aynı türde olumsuz tutumları örneğin olduğu haliyle yaşama yönelik intikam ve hınç gibi çileci ideali karakterize eden olumsuz tutumları ifade ederek içinde bulunulan andan şimdiden insandan duyulan doyumsuzluğu açığa vurur. Nihilizm esasen bir otorite krizinin sinyalini verir. Dipnot, bu konuda bakınız Hannah Arendt, What is Authority? Otorite nedir? Arendt, Between Past and Future, Eight Exercises in Political Theory içinde, Geçmiş ve Gelecek Arasında Politik Teoride 8 Deneme 1966, Middle Ex Penguin 1983 sayfa 91-141. Tanrı'nın ölümünün ardından insanlık hüküm sürecek ve ahlak için yeni bir metafizik temel yaratacak yeni putlar arayışına girer. Nietzsche, Zerdüşt'te modern insanların kendilerini içinde buldukları açmazı dramatize ederek hem yeni bir yasalaştırma biçimine duyulan ihtiyacı hem de bunun imkansızlığını gösterir. Yeni değerler kendilerini destekleyecek aşkın temel yok edildiğine nasıl biçimlendirilir ve yasalaştırılabilirler? Nihilizm çağında yalnızca hakikatin değerinin değil, aynı zamanda ahlak, adalet ve yasanın değerinin de yeniden değerlendirilmesi zorunludur. Nietzsche kitabın tümünde Zerdüşt'te hiç durmaksızın kendi otoritesinin meşruluğunu sorgulatır ve böylece kendi kimliği sorusunu, kim ve ne olduğu ve olacağı sorusunu açık bırakır. Tanrı'nın öldüğü ve tüm putların yıkılacağı, putların alacakaranlığı döneminde öğreticinin girebileceği tek dürüst kılık kendi kendini gülünçleştiren birinin kılığıdır. Nietzsche Ecce Homo'da Zerdüşt'ü bir tip olarak tanımlar. Zerdüşt bu anlamda şimdiye dek kutsal, iyi, dokunulmaz ve ilahi diye adlandırılan her şeyle, safça ve içinden geldiği gibi düşünmeksizin oynayan bir tinin idealidir. Dünyevi ciddilikle karşı karşıya geldiğinde bu tür bir tip acımasız görünecektir der Nietzsche. Zerdüşt kişiliği Nietzsche'ye kendisinin ahlakın kendine alt etmesi olarak adlandırdığı şeyi sembolize eder. İyi ve kötü arasındaki çatışmayı ilk kez evrenin işleyişine yerleştiren ve ahlakı metafiziğe dönüştüren İranlı peygamber Zerdüşt'tü. Dolayısıyla hataların en mukadder olanını, yani ahlakı yarattığından onu tanıyıp alt edecek ilk kişi de Zerdüşt olmalıdır. Neden bir yazgıyım ben 3? Nietzsche Zerdüşt'ün oluşum dönemine ait notlarda birçok kez Zerdüşt'ü Buda, Musa, İsa ve Muhammed gibi kişiliklerin yanına koyarak onu bir yasa koyucu, Gesetzgeber olarak tasvir etmişti. KSA 9 sayfa 642. Eski Yunan düşüncesinde yasa koyucu ya da yasa yapıcı politik kahraman arketipinin ve sınır tanımaz üstünlüğün ulaşabileceği şeyin sembolüdür. Polisin yaşamını yıkılıp yok olmaktan kurtarmak ve onu yeni taze bir temelde yeniden inşa etmek için ansızın ortaya çıkan bir figürdür. Machiavelli de Prince, insanüstü cesaret ve beceri güçleriyle donatılmış olan ve politik yaşamı tümüyle pragmatik bir değer sistemine göre yöneten hükümdardır. Rousseau'da ise yasa koyucu bir halk için belirli bir yasalar kümesini icat eden kişidir. Yani Atina'daki Solon ya da Roma'daki Numa gibi bir nomotetestir. Dipnot, yasa koyucu, çevirinin notu. Görevi gerçekle tam anlamıyla yasalaştırmak değil, yurttaş topluluğunun ortaya çıkışını sağlayacak koşulları yaratmaktır. Oysa Nietzsche'nin elinde Zerdüşt bir yasa koyucunun parodisine dönüşür. Buyuruş biçiminde sert olması gerektiğinde tereddüt eder. İnsanlar önünde diz çökmeye ve kayıtsız şartsız itaat etmeye hazır olduğunda otoriteden vazgeçer. Tanrı'nın ölümüyle birlikte kendi hükmetme gücünün egemenliğinin ilahi yaptırımını iddia etmek artık hiçbir politik otorite için mümkün olamaz. Öne çıkan sorun modern çağda mümkün olan politik egemenliğin gerekçelendirilme biçimiyle ilgilidir. İnsanlığın felsefeciler ve dini öğreticiler gibi büyük yasa koyucuları şimdiye dek kendi yasa koyma biçimlerini iyinin metafizik ve ilahi olarak kavrandığı kendi içinde iyi kapsamında sunmuşlardır. ama değerlerin insan için yasalaştırılmasını destekleme yolu olarak ilahi bir vicdana, Tanrı'ya ya da ezeli ebedi değerlere başvurmanın bundan böyle mümkün olmadığı bir çağda değerlerin yasa yapıcısını görevi şimdiye dek asla görülmemiş yeni bir korkunçluğa bürünür. WP 972 KSA 2 sayfa 611-13. Şu anki nihilizm döneminde politikanın karşısındaki asıl sorun Nietzsche'ye göre insan tipinin daha fazla gelişme ve büyümeden geçmesini sağlayacak koşulların yaratılması sorunudur. Nietzsche geleceğin felsefecilerinin dikkatlerini korkunç bir yazgı olarak amansızca insanlığa yaklaşmakta olan büyük görev ve soruna yoğunlaştırmaları gerekeceğini öne sürer. Bir bütün olarak yeryüzü nasıl yönetilmelidir? Bir bütün olarak insan bundan böyle bir halk veya bir ırk olarak değil, hangi hedefe doğru yükseltilmeli ve eğitilmelidir? WP 957. Bu Nietzsche için üstün bir politikanın sorunudur. Böyle buyurdu Zerdüşt, insan için yeni bir bağışlanma ilan etmenin ve görkemli bir şekilde şiddet içeren devrimi başlatmanın basitçe kolay ve hatta arzu edilir olmadığını kabul eden farklı bir Nietzsche çıkarır karşımıza. Zerdüşt'ün sayfalarında yerel ayaklanmalara katılmanın zorunluluğunu ve çekiciliğini savunan bir Nietzsche bulmak mümkündür. Dipnot: Nietzsche'nin küresel devrim karşısında yerel ayaklanmaları desteklemesi konusunda bakınız Daniel W. Conway, Overcoming the Übermensch, Nietzsche's Revelation of Values, Üst İnsanın Alt Edilmesi, Nietzsche'nin Değerleri Yeniden Değerlendirmesi, Journal of the British Society for Phenomenology, 20 Ekim 1989, sayfa 211-224. Zerdüşt'ün Büyük Olaylar Üstüne başlıklı bir söylevinde buyurduğu gibi, yeni gürültüler yaratanların değil, yeni değerler yaratanların etrafında döner dünya. Ama sessizce döner. Nietzsche insanın sorununa dünya tarihinden kaynaklanan bir çözüm önermek yerine, örnekleme yoluyla yeni bir ideali öğretmeye çalışır. Tüm karşıtlıkları yeni bir birlik, bütünlük oluşturacak biçimde birleştiren, aşırı sağlıklı bir insan tipinin idealidir bu. İnsan doğasının en yüksek ve en düşük güçleri, en tatlı, en saçma ve en ürkütücü ölümsüz kesinliğe sahip tek bir kaynaktan akar. Böyle buyurdu Zerdüşt 6. Bu üstünlük idealinde bizzat Dionysos kavramını kendisinden başka bir şey bulmayız. Nietzsche bize Zerdüşt'ün gerçekliğe dair en korkunç içgörüye sahip olmasına rağmen ve en berbat düşünceyi, her şeyin ebedi dönüşünü düşünmüş olmasına rağmen, varoluş karşısında tek bir neden dışında hiçbir karşı çıkış bulamayan, kendin olmak için her şeye ezeli ve ebedi olarak evet, her cehennem karşısında yine de kendi onayımın lütfunu taşıyorum diyebilen bir dansçı olduğunu söyler. A.G.Y. B. Üst İnsan Öğretisi. Yapıtın ön değişinde Zerdüşt, 10 yıllık inzivadan sonra insanların arasına iner ve insanın alt edilmesi gereken bir şey olduğunu ilan eder. Çok önemli ve dünya tarihine ait bir olay olan Tanrı'nın ölümünden sonra yeryüzünün anlamı olacak Übermensch anlatır insanlara pazar yerinde. Bakınız GS 125. Yeryüzünün anlamı olacak üst insan. Yalvarırım size kardeşlerim, yeryüzüne bağlı kalın. İnanmayın size dünya ötesi umutlardan söz edenlere. Z. Öndeyiş, 3. Bölümce. Gizemli insanın varoluşu anlamsız hala. Varlıklarının anlamını öğretmek istiyorum ben insanlara. Üst insanı, insanın karanlık bulutundan çakan şimşeği. Z. Öndeyiş, 7. Bölümce. Yalnızca farklı tür bir insanlığın başarabileceği, insanın geleceğinin Mensch üstüne veya ötesine Übergehen geçilmesi için önce nasıl batılacağını veya yok olunacağını Untergehen öğrenmemiz gerekir. Asla bir Übermensch, üst insan var olmamıştır der Zerdüşt. Çünkü insan nasıl batılacağını öğrenmek zorundadır daha. Battığımızda büyük hor görme anını yaşantılarız. Yani şu anki mutluluklarımızın, aklımızın, merhametimizin, adalet ve erdemimizin bizim için iğrençleşmeye, tiksindirici olmaya başladığı anı. Birinci kitaptaki Yaratıcının Yolu Üstüne başlıklı söylevde Zerdüşt, kendi dışında, ötesinde Über yaratmak isteyen ve bu nedenle yok olan kişiyi sevdiğini söyler. Zerdüşt, ebedi dönüş öğretisi aracılığıyla kişinin nasıl batılacağını öğrenebileceğini gösterir. Dolayısıyla üst insana uzanan köprüyü, yani yolu sağlayan da dönüş öğretisidir. Ama aynı zamanda insanlarda insanın altına batma ve ötesine, yani Über, geçme arzusu uyandırmak için tasarlanmış olan da yine Übermensch görüsüdür. Önde işte Zerdüşt'ün insanlığa Tanrı'nın ölümü olayının ve nihilizmin hükümranlığının ötesine nasıl geçilebileceğini göstermek amacıyla yaşamın yasası olarak kendini alt etmeyi öğretmeye çalıştığını görürüz. Öncelikle insanın bir erek değil, yalnızca bir köprü olduğunu öğrenmemiz gerekir. Hayvanla Übermensch arasına bağlanmış bir tiptir insan. Dipsiz bir uçurumun üzerinde bir köprü, tehlikeli bir yolculuk. Kendini alt etmeye yönelik bu arzunun karşıtı ise son insanın yaşama yönelik tavrını belirleyen kendini koruma arzusudur. Son insan mutluluğu keşfetmiş olan ve kendini korumaktan hoşnut bir insanlığı ifade eder. Bundan böyle riske atılmaya veya denemelere girmeye inanmaz. Artık gerçekten hiçbir şeye inanmaz. Tutku veya bağlanımdan yoksundur. Bu tip bir insanlığın tutumu da her bakış açısı eşit değerde kabul edildiğinden artık hiçbir beğeni ayrımı veya yargısının bulunmadığı boş bir göreliliğin tutumu olacaktır olsa olsa. Ne iyi ve kötü, ne zengin ve yoksul, ne hükmeden ve itaat eden, ne yöneten ve yönetilen olacaktır. Herkes aynı şeyi ister, herkes aynıdır. Her kim ki aksini düşünür, kendi isteğiyle tımarhaneye gider. AGY 5. Öndeyiş, Zerdüşt'ün müritler değil, dost yaratıcılar ve şölen arkadaşları olarak adlandırdığı yoldaşlar aradığını ilan etmesiyle sona erer. O sürünün çobanı olmayacaktır, örnekleme yoluyla öğretecektir yalnızca. Gökkuşağına göstereceğim onlara ve Übermensch'e çıkan merdiveni. AGY 9. Nietzsche, üst insan nosyonuyla soylu bir insan eylemliliği nosyonunu yeniden kurmaya çalışır. Son insan yalnızca maddi teselli peşindeyken, üst insan yaşamını büyük eylemler uğruna harcamaya hazırdır. Üstün olmak isteyerek iyinin ve kötünün ötesinde durmak anlamına gelir. Sürünün anladığı anlamda ahlakın ötesinde olmak demektir. Yaratıcı eylem yeni kurallar ve yeni normlar kurduğu için kaçınılmaz olarak ahlak yargısının ötesine geçen eylemdir. Dehadan anladığımız şey de budur. Yaratıcı olmak, kişinin erkelerini anında harcaması ve eylemlerinin sonuçlarını sezinlediğinde yapacağı şeyden caymaması demektir.